Kur'an'ın Yolunda programından herkese merhaba. Ramazan ayı boyunca her akşam aynı saatte TV yüz ekranlarında buluştuğumuz gibi bu akşam da artık bugünden sonra Ramazan'ın son iki günü, son üçüncü bölümü artık icra etmeye çalışacağız hocamla birlikte. Her akşam olduğu gibi bugün de Ramazan'ın 28. gününde de Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikteyiz. 28. cüzden bazı başlıkları ön plana çıkardık. Onları ayetler üzerinden konuşuyor olacağız. Şimdi hocam ilk olarak ben Mücadele Suresi'nden başlamak istiyorum ama buradan başlamadan önce şunu mutlaka vurgulamak isterim. Şimdi bazı kesimlerde, ki onları da açıyor olacağım, İslam'ın kadına bir ikinci sınıf muamelesi yaptığı, İslam'ın kadına çarpık bir bakış açısı getirdiği yönünde bazı kanılar oluşturuluyor. Hem İslam'ın hem de Kur'an-ı Kerim'in. İnananların arasında bir kısım kişi bu algıya düşebiliyor. İnanmayanlar da sanki Kur'an-ı Kerim kadın karşıtı bir söylem içeriyormuş gibi buradan da inananları vurmaya çalışıyorlar desem, evet, bilmiyorum yanlış ifade etmiş olur muyum? İşte bu açıklamayı neden yaptım, bu vurguyu, bu hatırlatmayı? İşte İslam'ın kadına bakış açısı, İslam'da kadın algısı, İslam'da kadın karşıtı söylemler, kadının ikinci sınıf olması gibi hatırlatmaları. Çünkü aslında Mücadele Suresi adını bir kadının mücadelesinden alıyor.
Evet.
Ve ilk ayetlerde o mücadeleyi görüyoruz.
Evet.
Başlayalım mı hocam? Buyurun, sizden dinleyelim. Nasıl bir mücadele bu? Kadının işte bu hususta yerini de gösteren ne kadar kıymetli bir ayet. Buyurun.
Ben konu böyle başlayınca, hani İslam ve kadın, Kur'an ve kadın diye başlayınca böyle çok rahatsız edici, rencide edici, ajite edici bir takım söylemlerle karşı karşıya kalıyoruz.
Evet.
Ben görevim icabı, hani ilahiyat fakültesinde öğretim üyeliği yapmaya devam ettiğim için insanlar böyle sorularla, böyle gündemlerle zihinleri meşgul olup gelip işte benimle konuşuyorlar. Hocam böyle mi, şöyle mi, öyle duyduk, böyle duyduk filan. Ben artık bir süre sonra konu başlığı İslam ve kadın diye gelince biri, diyorum ki sen bir şey sormana gerek yok. Ben sana neler soracağını söyleyeyim dedim. Söylüyorum. Çünkü defalarca bunlarla karşılaştık, artık öğrendik, biliyoruz. İşte İslam'ın kadınla problemi var yani onların zihninde. Peki onların böyle düşünmesine sebebiyet veren şey ne, yani niye böyle bakıyorlar? Değil mi? Bunun hani iğneyi kendine batıracaksın, çuvaldızı başkasına, yani bir bakalım. Bizden kaynaklı bir şey var mı yani? Var mı? Var. Bizden kaynaklı, sunumdan kaynaklı, yanlış anlamadan kaynaklı, yanlış değerlendirmelerden ve yanlış fikir üretmelerden kaynaklı bir takım başkalarının İslam hakkında yanlış fikirler edinmesine sebebiyet veren unsurlarımız var bizim yani. Biz sunuyoruz bunu. Ne yapıyoruz mesela? Diyoruz ki mesela İslam'da bir, çok eşlilik vardır. Yok aslında. Bir, yok. Hazreti Adem'i anlatırken Allah eşlerinden söz etmiyor yani, eşinden söz ediyor. Yetimlerle alakalı bir bağlamda Allah'ın anlattığı bambaşka bir şey evriliyor, başka bir tarafa çevriliyor. Böyle işte öyle yürüyor.
Kadının günah, yani bir günah unsuru olarak kadın, baştan çıkarıcı bir unsur olarak, işte Adem'i günaha sevk eden olarak, hı-hı, gibi.
Değil mi?
Evet.
Ne kadar, yani ne kadar yanlış.
Bir şeytanlaştırma var ya. Tabii, hocam, kadını.
Tabii. Yani ama bunu, buna biz de sebep oluyoruz yani. Şimdi ne diyor adam? Diyor ki Havva Adem'i azdırdı, saptırdı. Havva. Eşi onu saptırdı. Yasak ağaçtan Havva Adem'in yemesine sebep. Ya billahi yalan bu yani. Bir taraftan Havva Adem'den yaratıldığı için eksiklikle nitelendiriliyor. Çünkü yarım akıllılıkla, dininin, aklının yarımlığından dem vuruluyor. Hem de bu yarım olan Havva tam olan Adem'i saptırıyor. Nasıl oluyorsa bu. O tam sonra niye sapıyor ki yani? Havva bir şey saptırdığı yok ki. Kur'an-ı Kerim'de 3 ayette Adem'i ve Havva'yı cennette saptıranın şeytan olduğunu, 2 ayette hem Adem'i ve Havva'yı saptıranın şeytan olduğu vurgulanıyor. Bir ayette Taha suresi 120. ayette de özellikle Adem'i saptıranın, ona vesvese verenin şeytan olduğunu Kur'an'da Allah söylüyor. Açıkça söylüyor yani. Buna rağmen hala daha böyle kadınlara bizim böyle bir çarpık bakış malzemesi verdiğimiz gözlemleniyor. Buna rağmen bu bizim verdiğimiz malzeme yani. Beni rahatsız eden tarafı itibariyle söylüyorum. Bu malzemeyi biz veriyoruz. Sadece bu değil. Mesela düşünün ki mesela bu kitapta hitaplar yani anlattığım şeyleri her dilde vardır o özellik. Mesela genel bir şey söylüyorsanız siz o sözü kadın erkek diye ayırmazsınız. Yani ey halk dersiniz. O ey halkın içerisinde kadınlar da vardır, erkekler de vardır. Ey halk deyince, ey insanlar deyince kadın erkek herkes vardır onun içerisinde. Ama Arapça'da mesela ey iman edenler dendiğinde kalıp erkek kalıpta gelir. Erkek kalıpta geldiği için bundan maksadın sadece erkekler olduğunu ve bu kitabın erkek merkezli bir din sunumu ortaya koyduğunu iddia ediyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Ey iman edenler deyince herkes kastediliyor burada. Bu hitaptan kaynaklı kötü değerlendirmeler yapılıyor. Bu da haksız ve yersiz bir unsur. Mesela kadının dövülebileceğine dair bir şeyler söylüyorlar. Ya yok kardeşim ya. Yok öyle bir şey yok. Nisa suresinin 34. ayetini burada konuştuk. Ve orada maksadın dövmek olmadığını açık açık zikrettik ki bu öyle bir manaya gelmiyor kardeşim yani. Bunun geçici bir ayrılık manasına geldiğini delilleriyle söyledik. Söylüyoruz. Yani dilimize tüy bitti. Bir de bunları söylerken biz Cansu ne oluyor biliyor musun? Tepkiler iki taraftan tepki alıyoruz biz. Tarafların biri dinin sahibi olduğunu zanneden ve din adına onlar ne dediyse onun doğru olduğunu varsayan o bakış açısının ötesine geçen her bakışı dinsizlik ya da sapkınlık diye tarif eden bir belli bir dindar grup var. Bunlar dinin sahibi onlar yani. Allah onları seçti öyle zannediyorlar. Bir böylesi var. Bir de aslında daha iyi bilen, meselenin farkına varan ama bizim bu tür söylemlerimizi dile getirdiğimiz zaman sanki birilerine şirin görünmek için gerçeği çarpıtıyoruz gibi değerlendiren bir kesim var. Bunlar daha az ama bunlar da epeyce etkinliği olan insanlar. Bu özellikle bu ikincisinden nemalanarak bir üçüncü grup da yani din dışı insanlar. Onlar da yani sen niye öyle işi kurtarmaya çalışıyorsun ki? Senin din dediğin bu anlatmaya çalıştığın değildir. İşte öbür bildikleridir. Böyle çok böyle üç taraflı bir şeye maruz kalıyoruz. Saldırıya maruz kalıyoruz. Ben aslında onlara cevap vermekten bıktım, usandım. Diyorum ki ya bizi dinlemeyin kardeşim. Al aç kitabı oku. Öbür yorumlarla alakalı öyle gidilir, böyle gidilir, öyle yorum olur, böyle yorum olur vesaire. Ama aç, hiçbir şey okumayacaksan aç şu Mücadele Suresi'nin ne olursun İlk iki ayetini ya beş ayetlik bir pasajdır bu ama bırakalım beş ayeti iki ayet oku. İki ayet oku bakayım. Bundan 1400 sene önce o şartları iyi düşünsünler. Kadının neredeyse insandan sayılmadığı, ticarette hiçbir etkinliğinin bulunmadığı, mirasta hak talebinde bulunamayacağı, kız çocuklarının diri diri gömülmeye başlandığı öyle bir ortamda Allah-u Teala Mücadele suresinin ilk iki ayetinde bakalım ne diyor. Şimdi geliyoruz bu
Mücadele suresine.
Evet, başlangıçta ifade ettiğimiz sureye.
Eşi Mücadele hakkında suresi. Tartışan bir kadın var Hazreti Peygamberle tercümeyi. Değil mi? Ha, evet, tercümeyi evet. Okuyayım. Eşi hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah elbette duymuştur. Hı. Allah sizin konuşmanızı duymaktadır. Şüphesiz ki Allah duyandır, görendir. Hı.
Bu bir. Ne diyor şimdi burada? Diyor ki Allah-u Teala, eşi hakkında seninle tartışmakta olan, bak bir kadın seninle dediği, oradaki sen Peygamber. Dediği Hazreti Peygamber. Hazreti Peygamber'le bir kadın tartışıyor. Siz hiç hayal edebiliyor musunuz? Bugün. Yani 2024 yılında bugün biri, o gün Hazreti Peygamber hem devlet başkanı.
Hocam yani bir müdürünle tartışamazsın şu an.
Değil mi?
Çok ya, istisnai böyle, çok istisnai şirketlerde belki.
Yani o gün Hazreti Peygamber'e bir devlet başkanı, iki hani diyelim Diyanet İşleri Başkanı, üç Genelkurmay Başkanı, yani yani devlet ondan soruluyor. Onunla bir kadın geliyor, tartışıyor ve tartışmadan sonra da veteşteki ilallah, Allah'a şikayette bulunuyor. İkna olmuyor yani Peygamberimizin sözlerinden. Sorduğu konu henüz ayetlerle izah edilmediği için, hakkında bir konu belirmediği için, o konuda Peygamberimizin genelde uygulanan çözümü söylemesinden ikna olmuyor kadın. Ve mücadeleye devam ediyor. Ondan sonra ikinci ayette, yani bu surenin ikinci ayetinde kadının haklı olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Bakın, Peygamberimizin değil, kadının haklı olduğunu söylüyor. Olay şu. İşte Havle binti Salebe, Salebe'nin kızı Havle diye bir hanım sahabi. Bu Samit'in oğlu Evs. Evs diye bir sahabiyle evli. Tamam. Evli. Bunlar bir süre evli kalıyorlar. Birkaç tane çocukları oluyor. Çocukları olunca Evs bu Salebe'nin kızı Havle'yi artık işte birkaç doğum yaptığı için beğenmiyor. Beğenmemeye
zihar
başlıyor.
Zihar yapıyor sonra.
Sonra diyor ona ki, orada Araplarda böyle o zaman bir zihar denen bir ahlaksızlık var. Eşinin sırtını annesine benzetiyor veya eşini annesinin sırtına benzetiyor.
Yani ben seni kadın gibi görmüyorum
evet,
diyor.
Sen,
yani.
Evet, evet. Sen bana anamın sırtı gibisin. Dolayısıyla annesine benzetiyor. Onun böyle galiz küfür ifadeleri bugün toplumda var. Başka türleri yani. Yani oraya evrilebilecek böyle ağır ifadeler bugün toplumda hala şu an bile kullanılıyor. Diyor ki bu sahabi hanım Peygamberimize, Evs'i ben çok seviyorum. Onunla mutluyum. Ona 3 tane 4 tane yani çocukların sayısını hatırlamıyorum. Çocuk verdim. Fakat şimdi bu beni beğenmiyor. Bana zihar yapıyor. Ben yani zihar yapmak artık aile ilişkisini sürdürmemek demek.
Karı koca ilişkisini.
İlişkisini evet kesmiş. Sürdürmüyor. Diyor ki ben çocukları ona bırakamam. Çünkü o bu çocukları bakamaz. Aha. Çocukları ben alamam. Benim ekonomik durumum müsait değil. Bizim durumumuz ne olacak deyince, o zamana kadar zaharla ilgili bir ayet gelmediği için Peygamberimiz genelde uygulanan hükmü söylüyor. Diyor ki yani zihar yaptıysa yapacak bir şey yok, artık boşanacaksın. O ısrar ediyor. Mücadele ediyor. Tartışıyor Peygamberimizle ve ikna olmadığı için de Allah'a şikayette bulunuyor. Kadın karşıtı bir kitabın müminleri vicdanlarıyla baksınlar bakalım. Bugün böyle bir tartışmayı kimse yapabilir mi? Kim yapabilir yani? Ne yapacaksın zaten? Randevu alamazsın bir senede yani. Yani bırak tartışmayı. Yani teşekkür etmek için bile bir idareciye icabında günler geçer, ulaşamazsın yani. Güvenlik açısıyla şununla bununla bir takım tedbirler ileri sürülüyor olsa da nihayet sonuçta böyle bir ulaşılamaz pozisyon var şu anda. Ama o gün öyle değil. O gün gitti, Peygamberimizle tartıştı ve Allah-u Teala şikayetini ısrarla sürdürdü. Allah-u Teala diyor ki ikinci ayette, اَلَّذ۪ينَ يُزَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ, sizden kadınlarına zihar yapanlar, yani kadınlarını annelerinin sırtı gibi telakki edip böyle bir benzetme yapıp onlarla boşanma pozisyonuna gelenler bilsinler ki mahunne ümmehatihim, onların kadınları, eşleri onların anneleri değildir.
Hocam bir tane yerde daha vardı sanki bu ziharla ilgili ya. Biri daha böyle eşine zihar yapıyor ama boşamıyor da kadını.
Zaharla ilgili bir konu daha şeyde var. Ahzab suresinde var. Ama çok kısa geçiyor. Hı. Bu detayı burada bunun. Tamam. Kefaret boyutu burada. Diyor ki Allahu Teala: "İn ummahatum illallahi veladnahum." İnsanların anneleri onları doğuranlardır. "Ve innahum leyekuluna münkeren minel kavli ve zura." Bu tür söylenen sözler çirkin sözlerdir ve bunlar yalan sözlerdir. Bunlar itibara alınamaz, alınmamalıdır. Dolayısıyla o kadın eşi tarafından boşanamaz diyor Allahu Teala. Hem bu söz bir boşanma sebebi değildir demeye getiriyor. Hem de diyor ki artık bu boşanamayacaklar ama eşiyle aile ilişkisini, karı koca ilişkisini de hiçbir şey olmamış gibi devam ettiremez diyor. Ona bir ceza getiriyor. İşte ya 2 ay peş peşe oruç tutma cezası veyahut da bir köleyi azat etme cezası. Bunları yapmadan eşiyle normal karı koca ilişkisini sürdürebilecek bir serbestiyeti yoktur diyor Allah-u Teala.
Bu cümleyi kullandıysan yok diyor.
Evet, yok. Bunun bir müeyyidesi var. Şimdi niye hani bu kitap öyleydi? Hani bu kitap böyle kadınlarla ilgili negatif söylemlerin sahibiydi? Kesinlikle böyle bir şey yok. Bugün bu Kur'an'ın bu sure adını da bu kadından alıyor. Aslında bu surenin kadınla ilişkilendirilen surenin adını bile verirken kadın karşıtlığı biraz gözlemleniyor. Yani mücadele demek tartışmak demektir. Bu mücadile diye isimlendirilse tartışan kadın anlamına gelecek. Biz zaman zaman konuşmalarımızda böyle mücadele ifadesini kullanıyoruz ama yaygın kullanımda mücadele diye geçiyor. Yani böyle İslam'ın, Kur'an'ın kadınlarla alakalı bir problemin adresi gibi gösterilmesi gerçekten son derece büyük bir iftiradır. Allah aşkına bu iftiraya insanların düşmemesi lazım ve bizim de bu tür iftiralara kapı aralayacak malzemeleri karşı taraftaki insanlara vermemeye özen göstermemiz lazım. Esasında 5 ayetlik bir pasajdı bu ama 2 ayetiyle sözü toparlamış olayım.
Hocam şimdi yine 28. cüzden ben Haşr suresini sormak istiyorum size. 18 evet. ile 24. ayetler arasında sabah ve akşam namazlarından sonra evet. neden Haşr suresi okuyoruz? Biz siz de belki okuyup mealini verirsiniz. Bir de tabii bu 24 vesaire oraya gelmeden önce çok çarpıcı başka ifadeler var Haşr suresinde.
Evet.
Onu da size sormak istiyorum. Buyurun.
Ben senden isteyeyim. 18. ayetten itibaren.
İşaretlemiştim.
Evet. Okuyalım.
Tamam.
Yani bu kitap böyle meali okunduğu zaman anlaşılmayacak bir kitap değil yani. Gayet açık. Anlaşılıyor. Herkes eğer okuduğunda şimdi kardeşlerim dinlesinler. Görecekler ki burada anlaşılmayacak hiçbir şey yok yani.
Ey iman edenler, Allah'a karşı takvalı duyarlı olun ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın. Allah'a karşı takvalı duyarlı olun, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Şimdi burada ne diyor? Diyor ki Allah'a karşı sorumluluklarınızı bilin ve her can yarın için ne kazanacağına, ne kazandığına bir baksın. Ya insan buradan başka bir yere giderken bilet alıyor, yanına çanta alıyor, cüzdanını alıyor, aman şunu unutmayayım, bunu unutmayayım, şu kadar para lazım, şöyle olacak, bir hazırlık yapıyor. Asıl yolculuğun en büyüğü ahirete yönelik olan yolculuktur. Kimsenin çantasında bir kuruş bir şey yok. Bir şey yap, acaba bir şey yaptık mı? Bir amel defterimizde doğru düz bir şey var mı diye böyle bir çaba içerisine maalesef girmeyebiliyor. Ayet önce bunu uyarıyor.
19.
Ya, evet.
Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onları kendilerine unutturduğu kişiler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkanların ta kendileridir.
Bu ayette 19. ayette de diyor ki bunu şimdi yarın için ne kazandığını bilmeyen, böyle bir sorgulama yapmayan, hayatında Allah-u Teala'nın isteklerine yer vermeyen adamlar aslında Allah'ı ve onun buyruklarını unutanlardır. Kim Allah'ın buyruklarını unutursa, yani Allah'ın bu hayata olan müdahilliğini hesaba katmayıp onu hayatın dışındaymış gibi algılar da bir unutma pozisyonuna girerse, bilsin ki Allah bu tip insanlara kendilerini unutturur. Bir insan kendini unutursa o insandan ne yapması daha beklenebilir ki? İşte yoldan çıkmanın en zirvesi budur. Ayet buna dikkat çekiyor.
Ateş halkı ile cennet halkı bir olmaz. Cennet halkı elbette kurtulanlardır.
Evet.
Şimdi asıl benim işaret ettiğim yer burası. Sonra zaten Haşr suresinin son 3 ayeti geliyor. Evet. Onu detaylandıralım. Hüvallahüllezi kısmı. Evet. O da zaten sabah akşam okuduğumuz sonra. Namazlardan sonraki bölüm. Orada da Allah'ın kendini tanıtması var.
Evet, çeşitli nasıl sıfatları.
Çeşitli sıfatlarla onu anlatalım istiyorum. Hı-hı. Ama bu ayette bir duralım.
Tamam.
Bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, hı, şüphesiz ki onu Allah'a saygısından dolayı boyun eğmiş bir şekilde paramparça olmuş görürdün. İşte biz düşünsünler diye şu örnekleri insanlar için veriyoruz. Daha taşıyor mu yok Kur'an-ı Kerim'i?
Şimdi diyorum ki daha nasıl desin? Yani? Daha ne desin? Biz bu Kur'an'ı bir dağın üzerine, yani bu da bir, bu Kur'an'ın sorumluluk alanını dağa yükleseydik, ki Ahzab suresinin 71. ayetinde ona benzer bir ifade var. Biz bu Kur'an'ı sorumluluk anlamında bir dağa yükleseydik, dağ adeta canlanır, duyduğu derin saygı ve duyarlılıktan dolayı boyun büker ve paramparça olurdu. Dağı paramparça edecek saygının zirvesine ulaşarak, bir defa dağı canlandırmak Kur'an'ın hayat vericiliğini ortaya koyar. Onun çünkü bir adı da ruhtur. Ruh Kur'an'ın hayat verici özelliğini ifade eder. Bir taraftan cansız dağı canlandırır, bir taraftan da onu bilinçlendirir ve o bilincin ötesinde Allah'a duyulması gereken derin saygıdan dolayı boyun büker ve adeta paramparça olur. Bu misali dağ üzerinden en sarsılmaz gibi duran kütleler üzerinden Allah-u Teala bu örneği veriyor. Sonunda da diyor ki biz bunu insanlara örnek olarak veriyoruz, tefekkür etsinler diye. Tefekkür etmiyor ki kimse. Niye? Anlamıyor ki. Şimdilerde şöyle bir sıkıntı meydana gelmeye başladı. Bazı hani televizyonlarda mukabeleler okunuyor, arkası altına şey tercümesi de veriliyor. Ya okumuyor. Metin büyük, tercüme küçük. Yani onu zaten yaşlılar izleyebilecekse izliyor. Yazı okuyamıyor ki yazıyı. Bir de yani öyle neredeyse alt yazı geçer gibi aktarılıyor. Ve bir de mealini okuduk diyor. Ne anladın peki? Okumak denen eylem anlıyorsanız anlamlıdır. Anlamıyorsan okumadın demektir. Dinledin. Ne anladın peki? Dinlediysen anladığın bir şeyler olacak. Öbürü duymaktır, dinlemek değildir. Kur'an'ı duymak başka bir şeydir. Kur'an'ı dinlemek bambaşka bir şeydir. Onu dinlemek, onun buyruklarına kulak vermektir. O buyruklar doğrultusunda bir duyarlılık geliştirmektir. Yani bir Kur'an seferberliği toplumda görülüyor, hele ki Ramazan vesilesiyle, ama bittikten sonra da pek Kur'an açılmıyor, ellere alınmıyor, evlerde kalıyor, ellerde olmuyor, satırlara bırakılıyor, sadırlara taşınmıyor, oradan da hayata pek aktarılmıyor maalesef. Ben bu ayeti Huvallahu'l-lezi okuyan müezzin kardeşlerime, imam kardeşlerime her fırsatta imkan buldukça söylüyorum. Diyorum ki Haşr suresinin son 3 ayetini okuyacağınız o aşamada ne olursunuz? O 22, 23, 24'ten değil de 18'den başlayarak okuyun. 18'den başlayarak okuyun ve lütfen ne olursunuz bunun anlamını da söyleyin insanlara. Bu 21. ayetin anlamını 10 kere, 100 kere, 500 defa duyarsa insanlar belki kendilerinde bir değişiklik, bir hareket, bir duyarlılık gelişir diye öyle düşünüyorum, öyle dua ediyorum. Tabii kimseyi herhangi bir şeye zorlamak gibi bir lüksümüz, bir hakkımız, bir hududumuz yok.
Hocam şimdi 21 ile 24 arası o Hüvallahüllezi sizden bir dinleyelim mi? Mealini de alalım. Allah'ın kendini nasıl anlattığını da içine lütfen ekleyin. Zaten mealde vereceksiniz.
Evet. Şöyle başlıyor Rabbimiz, kendisini tanıtıyor. Esasında biz 3. programda Ayet-el Kürsi üzerinden Rabbimizi tanıtıcı bilgiler vermiştik. O tek ama ayetlikti.
Tek ayette en geniş tanımda.
Evet. Burada 3 ayete yayıldığı için özellikle de bazı sıfatlarına gönderme yapıyor Yüce Allah. Rabbimiz kendisini nasıl tanıtıyorsa bizim onu öyle tanımak gibi bir görevimiz vardır. Onun demediğini demiş gibi sunmak hadsizliktir. Biz öyle bir şey yapamayız yani. Diyor ki Rabbimiz, Huvallahu'l-lezî lâ ilâhe illâhu. O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. O, virgül, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. O, gaybı ve şehadeti, yani bilinemeyen ne varsa ve görülebilen ne varsa, bilinemeyen, görünemeyen veya bilinen, görünen her ne varsa, her şeyi hakkıyla bilen sadece O'dur. Huvarrahmanurrahim, merhametli olmayı, özünde merhametli olmayı, işinde merhamet etmeyi sadece O başarır. Bu sıfat O'na ait bir sıfattır. Huvallahu'l-lezî lâ ilâhe illâhu, O kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. El-Melikü, Allah meliktir, yani hükümdardır. El-Kuddüsü, Allah kutsallığın kaynağıdır. Neyin kutsal olup olmadığının kararını Allah verir. Es-Selamu, Allah esenlik kaynağıdır, esenlik verir. El-Mü'minü, Allah güven verir, güven kaynağıdır. El-Müheyminü, Allah-u Teala gözetip korur, böyle muhafaza eder. El-Azizü, Allah gerçek yüce olandır. El-Cebbaru, Allah alt edilemeyecek gücün sahibidir. Cebbardır, her türlü güç onun elindedir. El-Mütekebbiru, yüce olmak sadece ona ait bir sıfattır. Subhanallah amma yüşükün. Bu sıfatları başkalarına vererek bir aracılık kurumu geliştirmekte olan müşriklerin söylediklerinden Allah yücedir, münezzehtir diye 23. ayet bitiyor. 24. ayette de Rabbimizin yaratma sıfatına dair ifadeler yer alır. Allah yaratandır, yoktan var edendir, şekil verendir. En güzel isimler sadece kendisine ait olan kudret O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder, varlığını O'na adar, O uğurda varlığını sürdürür. Ve huvel azizül hakim, yüce olan O'dur. Her hükmünde hikmet sahibi olan O'dur.
Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Efendim size çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Yarın yine televizyon ekranlarında aynı saatte görüşüyor olacağız. Biz bu programı İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan çekiyoruz. Ara ara detaylar da görüyorsunuz. Şu anda da gördüğünüz gibi Haliç Köprüsü'nü görüyorsunuz. Tarihi Yarımada'yı görüyorsunuz. Camileri görüyorsunuz. Dört tarafı camilerle çevrili Eyüp Sultan'ın. Fethi hatırlatan semt Eyüp Sultan. Pierre Loti'den görüyoruz şu an Eyüp Sultan'ı. Biz de zaten Pierre Loti'de bir köşkte, Pierre Loti Kıraathanesi'nin içerisinde bulunan bir köşkte çekiyoruz bu programı. Yarın yine aynı saatte TV100 ekranlarında buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.